Ayrım 10, Yüksek Topuklar, Murat Anmungan, sayfa 110. Elimdeki son daveti, kaderin böyle anlarda parlak bir dramaturjik karşılaşma gibi bana kurduğu tuzaklardan biri. Ondan geliyor. Tam da ressamlar, kadın ressamları, iki soyadlı kadın ressamlar diye car car muhasebe yaparken üstelik. Hayat her zaman sanatı aşar. Saçma sapan tesadüfler. İlahi bir el tarafından hazırlanmış büyük karşılaşmalar, en olmadık zamanlamalar, yani sanatta olunca kusur ya da saçmalık dediğimiz her şey hayatta bolca olur. Bu yüzden dünya sanatları içinde hayata en çok benzeyeni Türk filmleridir. O filmlerin sahip olduğu söylenen o ılık ılık insan sıcaklığı, hayata olan bu yapışkan benzerliğinden ötürüdür. Nitekim ben tam bunları konuşurken önüme açılıveren bu sergi davetiyesi bambaşka bir yolculuğa çağırıyor beni. Bir barışma çağrısı gibi. Zarfın üstünü bile kendi yazmış. El yazısını tanırım. Aramızda her zaman bir esprisi olan mor kalemli. Bunları yazarkenki halini gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Yüzünde o dünyayı kurtaracak olan barış anlaşmasına imza atar gibi bir ifade olmalı mutlaka. Ne zaman masasının başına otursa dünyadaki varlığının önemini hem kendine hem dünyaya kanıtlamaya çalışan didişken biri olurdu. Ah Nermin, bu resimleri görmeni her şeyden çok istiyorum. Seni çok özledim. Kaç zamandır hayattaki en büyük korkularından biri seninle dargın ölmek. Yeterince birbirimizden ayrı vakit geçirmedik mi? Özlemle kucaklarım seni. Hem de nasıl yürekten. Nalan Çakır Kasaboğlu, Galeri Norm A. Masaya oturmak istiyorum birden. Nalan, benim eski yaram. Ne kadar oldu görmeyeli? Dargınız evet. O kadar uzun zaman geçti ki görüşmeyeli, bir noktadan sonra barışmaların anlamı kalmaz. Yeniden görmek istiyor muyum bilmiyorum. Özlediğim söylenebilir mi? Sanmam. Barışmak için bir istek duyuyor muyum? Dargın kalmak için bile bir istek duymuyorum ki. Yalnızca olmasın istiyorum. Artık hayatımda olmasın. Bu her şeyin tamamen bitmiş olduğunu göstermez mi? Sanırım. Yeniden hiçbir şey eskisi gibi olamaz ki. Hem de bu kadar zaman sonra. Brecht'in dizeleri değil miydi onlar? Bir ip koptuğunda yeniden bağlanabilir. Ama eskisi gibi çekmez. Üstelik ben yeni başlangıçlar için hiç uygun biri değilim. Hem de hiç kimse için. Yokluğunun hayatımda yarattığı alışkanlığın bozulmasını istemiyorum. Hayatta her şeyin olduğu gibi barışmaların da zamanı vardır. Gereken zaman içinde barışmadıysanız eğer, bir gün barışırsam söylerim diye beklettiğiniz sözler eskimiş olur. Onlar size bile bir şey söylemez hale gelir. Galeri Norm A'da neresi? İlk kez duyuyorum. Yeni bir galeri olsa gerek. Adrese bakılacak olursa o da birçoğu gibi Teşvikiye taraflarındaymış. Tamam, yeri geldiği kadın tipleri kataloğumuzun galeri sahibesi kadın tipi bölümüne girmiyorum. Bilenler biliyordur nasılsa. Yalnız onların ile de kızını artist yapmaya çalışan annelere benzeyen bir yanları olduğuna dikkatinizi çekmekle yetinebilirim. Gene de işe Nalan'la başladıklarına göre güçlü bir galeri olmalı. Peki o beni sahiden özlemiş olabilir mi? Olabilir. Belki beni değil ama hayat yolunda ilerlerken sürekli kendisiyle karşılaşmak için uygun bulduğu eski bir arkadaşı özlemiştir. Nalan için arkadaşlık bir rekabet türüdür. Her arkadaşıyla kurduğu rekabet alanı diğerinden farklıdır ve her biriyle ayrı alanlarda ayrı ayrı yarışır. Yarışırken de biriyle ortaya çıkan sorunları onunla değil bir diğeriyle konuşup tartışır. Onun bütün hayatı bir ringde geçer. Hassas dengeler üzerine kurduğu bir çift şık spor ayakkabı üzerinde zarif adımlarla dans eder gibi ileri geri hareket ettiği, sersemletici sevgi gösterileri ve ani vuruşlarla karşı tarafı sendelettiği bir sarkacı ilişki diye yaşar. Rekabet etmeden bir arkadaşlık edemez. Verdiği her ödülü bir cezayla geri alır. Her ilişki bir oyun diye yaşar. Ama sizin kurallarını bilmediğiniz, onsa sık sık değiştirdiği kurallarla oynanan tek yanlı bir oyundur arkadaşlığı. O hep kazanmalıdır. Her koşul altında kazanmalıdır. Sizin kendiniz için kazanç sandığınız şeylerse onun bağışlarıdır ancak. çok ilkeli ve ödünsüz görünse de en ciddi durumlarda bile kimseyle arasını bozmaz. Ardında geri dönüş için hep bir aralık kapı bırakır. Bazı arkadaşlıkları yorgunluk bitirir. Ben Nalan yorgunuyum. Ona ressam değil, grafiker olmak istedim, hiç anlatmadım. O benim yarım kalmış resim maceramın sonucunda zorunlu olarak grafik sanatını seçtiğimi düşünüyordu. Düşünmekte de kalmıyor, bunu herkese acıklı bir yenilik hikayesi gibi anlatıyordu. Ressam olmak için yıllardır yılı nasıl kör bir ihtiras, tutku ve acı içinde kıvrandığım, üstüne kendini yazdığı bir hikayeyi güya benim için çok üzülüyor. Beni kollamak istiyormuş gibi herkese anlatıyordu. Böylelikle insanlar benim olmayan bir sorunu ve hikayeyi benim sanıyor. Nalan'la ilişkimizin sık sık pürüzlenmesini, onun parlak bir ressam olma yolunda attığı başarılı adımların bende uyandırdığı kıskançlık, çekemezlik ve benzeri duygulara yoruyorlardı. Söz uzatmaya gerek yok. Nalan kötü bir insandı. Sonradan akademide adı Kötü Nalan'a çıkacaktı. Onun kötüğünü en geç ben kabullendim. Budalalığımdan değildi bu. Hani bazı insanlar hakkında öyle ya da böyle bir kararı varırsınız ve sonradan o kararı değiştirmekte çok zorlanırsınız ya. Bende de öyle olmuştu. Nalan o kadar zekiydi ki kötü olması için bir neden yok sanıyordum. Oysa kötülüğün bir zeka türü olduğunu anladığım ilk önemli örnektir o. Hadi akademideki adıyla söyleyelim Kötü Nalan. Kötülüklerini gerçekleştirmede, onlara entelektüel bir içerik kazandırmada yaratıcı bir zekası vardı. Daha ilkokul sıralarında başlamış ressamlık iddiası ve tabii engin kötülük yeteneği. Örneğin daha ilkokuldayken sınıfında çok güzel yeşil gözleri olan bir kız arkadaşının gözlerini o kadar beğenirmiş ki sudan sebeplerle kızı ağlatıp dururmuş. Çünkü gözlerinin yeşili ıslakken çok daha güzel görünürmüş. Bu hikayeden bize söz etmesinin nedeni elbette ki içindeki kötülüğün çocukluğuna dek uzanan izlerini örneklemek değil, renklerle olan tutkulu ilişkisini anlatmaktı. Bu durumda isteyen bu hikayeyi bir dehanın ta çocukluğuna kadar giden resim yeteneğine ilişkin bir ipucu olarak değerlendirebilir. Yeteneklerini gerçekleştirmek uğruna hiçbir sınır tanımayan sanatçıların çok daha büyük sanatçılar olacağına ilişkin bir mitolojiden beslenen bu çeşit inanışlar böyle yaparak hep kazanmış olanların hikayesini anlatır yalnızca. Bundan ötürü kaybedenlerden söz etmez, dolayısıyla da doğruluk dereceleri hiçbir zaman anlaşılmaz. Toplumsal hafıza yalnızca başarmışların kaydını tutar. Kaybedenlerin hikayesi hiç saklanmaz. Oysa dünya tarihinin çok önemli bir bölümü kaybedenlerin hikayelerinde saklıdır. Günümüzde kaybetmek, kaybeden biri olmak bile bir başka statünün, bir entelektüel statünün simgesi oldu. Ortalık sahte kaybedenlerle kaynıyor. Kaybedenlerin mitolojisinden kendilerine macera ve tarih istiyorlar. Yani kaybeden olmanın kazançlarını istiyorlar. Oğuz Atay'dan sonra nice irili ufaklı Oğuz Atay çıktı ortaya. Bir dolu sahte tutunamayan. Hayatın out ettikleri kültür dünyasının inleri olmaya çalıştı. Sahtelikler malzeme ve figür değiştiriyor yalnızca. İçerikler hiç değişmiyor. Bunları düşündükçe içim gene kızgınlıkla kabarıyor. Ben uğradığım fikir felcinden kımıldayamaz bir haldeyken ansızın Tude'nin kapı ağzında durduğunu ve beni seyrettiğini fark ediyorum. Ne zamandır burada acaba? Suçüstü yakalanmış hissediyorum kendimi. Onun ne zamandır orada olduğunu ve neleri gördüğünü hızla hesaplamaya çalışırken bu süre içinde kendimin neler yaptığını hatırlamaya çalışıyorum. Hafif ter basıyor. Böyle bir duyguyu yaşadığım için kendime ayrıca kızıyorum. Niye ses çıkarmıyorsun Tude? Aptalca bir soru. Rahatsız etmek istemedim. Yalan, beni yakalamak istedin, suçüstü yakalamak. İşte Tude'nin bana çok tanıdık gelen ve bende kirli bir his bırakan bir özelliği daha. Sizi çaktırmadan gözetleyen ve sizi boş bir anzı yakalamak isteyen, başkalarının gizlerine avcı olan kadınlardan o da. Nereden mi tanıdık? Elbette gene halalarımızdan. Kapını kapatma derlerdi. Kıyışık bırak, ne olur ne olmaz. Ne olabilirdi ki? Olsun, kıyışık bırak. Zorunlu olarak kıyışık bırakılmış o kapıdan dünyanın bütün kötülükleri sızardı sanki içeriye. Çalışma odanız çok güzel Nermin ablacığım. İçeri girebilir miyim? Allah bilir yüzümde artık nasıl bir ifade varsa kız çekinmiş olmalı. Pek ürkek soruyor. Tabii Tude, içeriye gel. Dün ona evi gezdirirken burada daha uzun zaman geçirmek istemiş ama benim elimden tutup nazikçe sürümem sonucu salona geçmişti. Odamın en göz alıcı parçaları olan ışıklandırılmış vitrinlerime bakıyor ilkin. vitrinlerde bir zamanlar yaptığım tiyatro dekorları, maketleri duruyor. Maketlerin oyuncaklı havası ilgisini çekmiş olmalı. Profesyonel bir uğraş değildi bu. Bu dönem ciddi bir biçimde tiyatro için çevre düzenleyici olmayı hayal etmiştim. O sıralar sıkı bir tiyatrocu kadar çok oyun okuduğumu hatırlıyorum. Okuduğum ve sevdiğim oyunlara ilişkin klasik, modern, ultramodern dekorlar tasarlar, eskizler çizer, daha iddialı olduklarım içinse üşenmez maketler yapardım. Bu maketler içinde zamanla beğenmediklerimi, daha sevdiklerimi birer birer elden çıkarmaya başladım. Ev taşınmaları bu çeşit elemeleri hızlandırdı tabii. Sonunda bu eve çıktım. Yanımda yalnızca hiç vazgeçemediğim maketler kaldı. Ev hallerine pratik çözümler üretmekte de çok becerikli olan arkadaşım Metin'in fikirleri ve gayretleriyle bu fazla yer kaplamayan kullanışlı ve şık vitrinleri yaptırdım onlara. Yumuşak, hoş bir aydınlatmayla içeriden ışıklandırılmış bu vitrinler bana bir zamanki hülyalarımı yeniden yaşatıyor, gönlümü tazeliyorlar. Hayatın öne çıkmaktan hep ürktüm. Hiçbir müsamerede rol almadım. Çocuk yaşta bile kendinizi bütün oyunların dışında görürseniz size yanılsamasına kapılacağınız hiçbir oyun kalmaz. Taş gibi bir gerçeklik duygusuyla büyürsünüz. Hayatı hep uzaktan seyretmiş birinin maketleri bunlar. Benim içimde olmadığım bir dünyanın, hiç çıkmadığım sahnelerin maketleri. Şimdi spotların ince ayar ışığı altında duran Yerman'ın kızılındaki acı, hizmetçilerin kurşuni ağırlığı, İhtiras tramvayının kas katı tenekeleri, kara ağaçlar altındanın gölgeleri, gençliğimin uzak heyecanları, gençliğimin diğer gerçekleşmeyen heyecanları kadar uzak, katı, acıtıcı. Tude tek tek her maket için yüzünü buruşturarak ağlamaklı bir sesle hayranlık belirtiyor tabii. Onlara dokunamayacağını, dokunursa bozulabileceklerini söylüyorum. Yalnızca seyredebilir. Bunlar Barbie bebek evlerine benzemezler Tudeciğim. Hemen dağılıverirler. Onun için vitrinde duruyorlar. Duvarlardaki çerçeveletilmiş çoğu benim imzamı taşıyan afişler, birkaç resim, fotoğraf, cam altı levha, Vici'nin objektifinden siyah beyaz 40'lı yıllardan bir New York karesi, İha Hulusi'nin illüstrasyonu, bir reklam afişi, Paris'ten aldığım masa lambam, çeşitli formlardaki kağıt ağırlıkları, üzeri desen teneke ya da mukavva kutular, kedi bigloları ve kartları, ters çevrilme içinde kar yağan küreler, küçük kurmalı oyuncaklar, kitaplık raflarındaki çeşitli objeler, kartpostallar, Tude'nin dikkatinden ve parmaklarına uzun uzun nasiplerini alırken birden gözleri kitaplıkların ve dolapların en üst raflarına duran 40'lı ve 50'li yılların şapka kutularına takılıyor. Benim çok sevdiğim yuvarlak formları, üzerlerindeki desenleri ve dönemleri nedeniyle özel bir ilgiyle oradan buradan topladığım bu şapka kutularını ben ıvır zıvır koymak için kullanıyorum. Çocukların en üst raflara kaldırılan hemen her şeye olan ilgi ve meraklarını unutmuşum. Benim odada bulunmadığım bir anda yapacağı ilk hareketin ayaklarının altına bir sandalye çekerek onlara uzanmak olacağına dair bahse girebilirim. Ben de her çocuk gibi en üst raflara kaldırılan şeylere meraklıydım. O kapalı kutularda bizlerden saklanan bir dünya olduğunu bilirdim. Günler öncesinden başlayarak planlarını kurduğum, halalarımın ve babamın odalarına bu amaçla düzenlediğim seferler anımsıyorum. Babamın odasında ayıp resimler bulmuş ve günlerce kusmuştum. Cinselliğin kapalı dünyasına ait bana söylenmemiş ve hiçbir zaman da söylenmeyecek onca şeyi vaktinden çok evvel o resimlerin kirli tariflerinden öğrenmiştim. Cinsellikle barışmam çok zaman aldı. Bu ara birdenbire Tude'nin merakıyla kendi meraklı çocuk arasında kurduğum ilişki beni irkiltiyor. Tude'den bunca ürkmemde farkında olmadan kendimle kurduğum benzerlik bağları bir rol oynamış olabilir mi? Çünkü ben de ne zaman büyüdüğümü hatırlamıyorum. Başkalarına yönelik bazı kızgınlıklarımın temelinde kendimizde hoşlanmadığımız yanlarımızla yüzleşmenin ürküntüsü yatmaz mı? Ola ki Tude de bana kendimde hoşlanmadım ama halledemediğim bazı yanlarımı hatırlatıyordur. Birbirimize ne kadar zıt tipler de olsak hesaba katılmamış benim görmekten kaçındığım benzerliklerimiz vardır. Dipte, derinde. En üst raflara kaldırılmış şapka kutularında her zaman büyük gizlerin saklanmadığını bilecek kadar büyüdüm. Ama büyüdüğümüzde bize kendimizi yakalatan şeyler, kendimizi kayırmaya ayarlı entelektüel hilelerimizin hesaba katmayı akıl erdiremediği kadar sıradan ve önemsiz ayrıntılardır. Öğrenmek istemeyenler gene öğrenmezler ama kendi avcı gözler bir gün mutlaka kendini yakalar. Kimse kendi olmaktan kaçamaz aslında. Bu yalnızca bir kabul sorunudur. İşin kötüsü sizin kendinizde kabul edemediğiniz bazı şeyleri diğerlerinin önceden görüp sizi böyle kabul etmeleri ve bunu size söylemeden kendi aralarında konuşmalarıdır. O kutularda ne var Nermin ablacığım? Kaçınılmaz soru. Ivır zıvır Tuğdecim, yani şapka falan yok. Doğru ama inandırıcı değil. Tude'nin gözlerindeki ısrar, kendi görmeden yatışmayacak engin bir merakın gözlerde parıltı olarak yanıp sönen işaretleri. Bir sürü kağıt parçacığı, birine bile bakmaya kalksan için sıkılır. Bir yandan bu ikna edici cümleleri kurmaya çalışırken açtığım zarfların birinden çıkan bir davetiye, birdenbire Tude ile birlikte yapabileceğimiz bir program için ideal bir olanak olarak görünüyor. Mezun olduğum okulun kızlarının boğaz sırtlarını bir yerde toplu yemek çağırsın. Yıllar sonra bir araya gelen bunca yıl içinde birbirlerine neler yapıp etme meraklı kızlarla geçirecek olan zamanda, sevinç ve şaşkınlık nidaları eşliğinde havada bol miktarda "Hiç değişmemişsin ayol, valla hep aynısın" cümleleri uçuşacak, hafıza antolojisinin okul hatıraları adı altındaki altın sayfalarından sevimsiz bir dolu olay, çiğ şakalar hatırlatacak demektir. Farklı hatırlamaların yarattığı tartışmalar, çekişmeler, birbirlerini ikna etme çabalarının gürültüleri, güne apayrı bir hava verecek, uzlaşılamayan noktalarda üçüncü, dördüncü gözlerin tanıklığına gereksinecek ve ne olursa olsun, konu mutlaka şişmanlığa ve diyetlere gelecek, zaten bu arada da akşam olacaktır. Yıllar sonra bir araya gelen, sözüme bakmayın, yıllar sonra bir araya gelecek olan benim aslında, onların çoğu yılda en az birkaç kez bir araya geliyordu zaten. Aradan geçen yılların bizi nasıl, hangi yönde değiştirmiş olduğu en büyük meraktır böyle durumlarda. Bu zaman içinde kim neye ne kadar sahip olmuş? Kim neden ne kadar eksik kalmış? Bir yandan da çok sıkılacağım şimdiden belli. Tude ile gidilebilecek yerlere ilişkin program yapma sıkıntısına bir çözüm olarak hiç de fena bir fikir değil. Bir öğleden sonra toplantısı olduğuna göre herkes çoluğunu çombalağını getirecek demektir. Tude'nin en azından birlikte oynayabileceği, çekişeceği demek daha doğru olabilir tabii. Birkaç çocuk bulabileceği ümidi bu çağrıyı benim için sempatik hale getirdi doğrusu. O kadın ordusuna ne kadar hayırsız olduğuma, hiç ortalarda görünmediğime, hiçbir çeşit toplantıya katılmadığıma ilişkin bir araba dolusu sitem dinlemek pahasına da olsa gitmeye karar verdim. O sırada benim üzeri desenli teneke kutularımdan birini örümcek ayakları kadar işlek ve maharetli parmaklarıyla karıştıran Tude'ye konuyu açıp onun onayını aldıktan sonra davetiyede yazılı LCB numarasına telefon edip geleceğimizi bildirmeye karar verdim. Yarınki programımız tamam. Bu işte hallolmuştu işte. Hayat bir an kolay göründü gözüme. Evet, günler geçiyor ve günleri bir şeylerle doldurmak mümkün oluyor duygusu. Yalnızsanız zamanın ve ölümün fazlasıyla farkındasınız. Öyle küçük küçük anların bir an için içini genişleten duygusunu da siz de tanıyorsunuzdur. Nalan'ın bir sergisi insan vücudunun içini gösteren her çeşit görsel tıp malzemesini kullanarak yaptığı resimlerden oluşuyordu. Çeşitli röntgenlerden, batın sonografisi, MR ve bioskopi görüntülerine varana dek insan vücudunun derinliklerine sokulmuş tıp belgelerini dev boyutlarda yeniden resimlemişti. Mide ve akciğerler, rahim, çeşitli deri dokuları, devleştirilmiş ayrıntılar bizi içimizle ürkütüyordu. Kendimizi bilinmez karanlığımız kılarak vücudumuzu bize yabancılaştırmıştı. Şu an Tude'nin "bu nedir acaba?" diye önünde duraladığı o sergiden alınma bir resim, kırmızı ve mavi renklerle bacak damarlarının akışını okuyan bir venöz Doppler çekiminin Nalan'ın fırçasından yeniden vücut bulmuş hali. Yoğunlaştırılmış fırça hareketleriyle olağanüstü bir renk kullanımı. Tude benim için her zaman özel bir anlamı olmuş. Edward Hopper resimlerinin çeşitli boy reprodüksiyonlarını çabuk çabuk geçip mantar panolardan birinde asılı duran çeşitli gazete ve dergilerden kesilmiş fotoğraflar karşısında hafif bir hipnoz halinde baka kalmış duruyor. Bu pano benim konu başlıkları sık sık değişen eğlenceli pano. Bu seferkinin adı Şükür Panosu. Konuya ilişkin koleksiyon parçalarımın hoş örneklerini sergiliyorum. En başta Amour Court'taki kör akordiyoncunun büyük boy bir fotoğrafı var örneğin. Helen Keller'ın yaşamını konu alan Miracle Worker'dan bir sahnede Anne Beaufort ve Patty Duke, gerçi fotoğraftan hangisinin sakat olduğu pek anlaşılmıyor. My Left Foot'dan bir karede Daniel Day-Lewis var. Artık ona Daniel Day-Lewis demek ne kadar doğru sayılırsa, sonra Eddie Hepburn, Wait Until the Dark'tan hayli çaresiz bir karada, Rain Man'den gayet spastik bir Dustin Hoffman görüntüsü. Rain's Daughter'ın ünlü kambur ve meczubi John Miles. Yani o gözle bakacak olursanız Oscar almak için gereken koşullar kataloğu da denilebilir bu çalışmaya. Ve tabii panonun sağ alt köşesinde feminist Tugay Şemsa şişmanlık bağlamında yer alıyor. Bir panelde yavrularını yiyen salyası taze canavar kadın resminde. Belki gene birilerine çok kızmış, bir türlü yatıştıramadığı o sarkastik öfkesiyle bağırışırken çekilmiş, benim için hayli kirli çağrışımlarla tanıdık olan yüz ifadesiyle. Tude birbirinden manası bu resimde niye baş köşeye asılmış olduğuna bir anlam veremiyor besbelli. Boynunu bir sağa bir sola kırıp niyesini arayıp bulmaya çalışıyor. Boşuna uğraşma Tudeciğim diyorum. Moralimin bozuk olduğu zamanlarda bunlara bakıp bakıp şükür halime demek için astım onları. Bu fikir Tude'nin pek hoşuna gidiyor. Bilmeceyi çözmüş olmanın mutluluğuyla küçük bir sevinç çığlığı atıyor. Ne zaman hafif bir melanet kokusu alsa pek eğleniyor bu kız. Çok şahane Nermin ablacığım. Eve gidince ben de bir tane yapacağım. Kendime çok güzel resimlerim var benim de. Kızın benden öğrenmesi gereken şeylerin bunlar olmadığını ben de biliyorum. Ama ne yapabilirim? Kim bilir keşfedebilecek daha ne sırlar var dercesine delici gözlerle odayı tarayan Tude'yi bu odadan bunca objenin ve oyuncak şeyin arasından çekip çıkarabilecek 3T'den biri imdadıma yetişiyor o sırada. Telefon çalışıyor. Çalışırken telefon sesi beni fazlasıyla irkilttiğinden çalışma odamda telefon bulundurmayı şımın bugüne dek hesaplamadığım bir yararını görmüş oluyorum böylelikle. Düğmesine basılmış gibi fırlayarak salona doğru bir koşu tutturan Tude'nin içeriden cırlayan sesi duyuluyor az sonra. İnanılacak gibi değil ama telefon banaymış. Telefonun başına gittiğimde ise sevinç denebilecek o minik hoşnutluk duygusu bile kursağımda kalıyor. Çünkü telefon Tude'nin anneannesinin doktorundan. Hiç merak etmediğim sağlığına ilişkin lüzumsuz bir sorun deneyeceğimi sanıyor. Derin bir soluk alarak içimi hazırlıyorum. Oysa doktorun çok güzel bir baldızı varmış. Reklamlara çıkmak istiyormuş. Para mühim değilmiş. Zaten ailenin hali vakti yerindeymiş ama bu kızı benim keşfetmiş olmamın benim mesleğim için de büyük bir yararı olurmuş. Reklamlar olmasa bile kliplerden tanıdığım biri varsa o da olurmuş. Ben bu eve taşınalı beri Edward Jurek'in Pier Cinayet Suite'i hiç bu volümde çalınmadı. Sir Neville Marinier yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields orkestrası bütün apartmanın inimini minletiyor. İnsanın müzik dinlemekten çok içindeki fırtınayı yatıştırmaya çalıştığı böyle durumlarında bence Tchaikovsky bile dinlenebilir ki kendi fırtınasını ifade etmede fazla gösterişli, fazla abartılı ve fazla isterik bulduğum Tchaikovsky'yi bana dinletmek hiç de kolay iş değildir. 10. ayrımın sonu, sayfa 121.